Ayrım 36, Kızıl Göğün Altında, Mark Sullivan, sayfa 355. 27. Bölüm, 21 Nisan 1945 Cumartesi. Organizasyon Tod subayları Turin'deki OT ofisinin bahçesinde 5 adet kocaman belge yığınının üstüne benzin dökerken General Layers bir kenarda durmuş seyrediyordu. Layers'ın başıyla işaret verdiği subaylardan biri elindeki kibritle belgeleri yaktı. Yüksek bir ıslık sesinin ardından bir anda ortalığı alevler ve duman kapladı. General belgelerin yanışını büyük bir ilgiyle izlerken Pino'nun da ondan geri kalır yanı yoktu. Bu belgelerde Layers'in Dolly'nin yatağından sabahın üçünde çıkıp hepsini yok ettirecek kadar önemli ne vardı? Sonrasında orada bekleyip hepsinin yandığından emin olmak istemesinin sebebi neydi? O belgelerde Layers'i bir şekilde suçlu gösteren kanıtlar mı vardı? Öyle olmalıydı. Pino'nun tüm bunları düşünmesine fırsat kalmadan General Layers OT subaylarına bağırdıktan sonra Pino'ya döndü. "Padua!" dedi. Pino arabayı güneye doğru sürdü ve Milano'nun etrafında dönüp Padua'ya doğru yol aldı. Yoldayken savaşın neredeyse bittiği düşünceleriyle uyuklamamak için kendini zor tuttu. Müttefikler Argenta boşluğunda Layers'in savunmasını yıkmıştı. ABD ordusunun 10. dağ tümeni Po nehrine yaklaşıyordu. Layers Pino'nun yorgunluğunu sezmiş olacak ki elini cebine sokup küçük bir şişe çıkarıp içindeki küçük beyaz hapı Pino'ya uzattı. "İç bunu, amfetamindir bu, seni ayık tutar. Haydi ben de aynısından kullanıyorum." Pino hapı aldıktan kısa süre sonra ayılmıştı ama asabileşmişti de. Başı ağrıdığı sırada Padua'ya vardılar ve genel orada bir yığın daha OT belgesinin yandığını gördü. Sonra yeniden Brenner geçidine gittiler. Artık Nazileri Avusturya'ya giden açık yoldan ayıran kar yığını 250 metreden azdı. Layers ise bu yığının önlerindeki 48 saat içinde kırılacağı söylendi. 22 Nisan pazar sabahı Pino Layers'in Verona'daki OT belgelerini yok edişini izledi. Öğleden sonra Brescia dosyaları da alev almıştı. Durdukları her yerde her yangından önce general valizini OT ofisine taşıyor, belgeleri yakmadan önce dosyaları karıştırıyordu. Layers Pino'nun durdukları her yerde daha da ağırlaşan valize dokunmasına izin vermiyordu. Akşamın ilk saatlerinde Bergamo'daki OT belgelerinin yanışını da izledikten sonra Layers'in Como Stadyumu'nun arkasındaki ofisine döndüler. Ertesi sabah 23 Nisan pazartesi günü General Layers, OT subaylarının stadyumdaki çukurda belgelerden ve dosyalardan oluşan devasa bir kamp ateşi yakışlarını izledi. Belgelerin yakıldığı ateşi saatler boyunca seyretti. Belgelere yaklaşmasına izin verilmeyen Pino, Nazi kayıtlarının dumana ve uçuşan küllere dönüşmesini gittikçe artan bir sıcağın içinde oturakların oradan izledi. O gün akşama doğru Milano'dan döndüklerinde iki SS panzer birliği Duomo'nun etrafındaki sokakları kapamıştı. Layers bile içeri alınmadan önce dikkatle arandı. Gestapo karargahı olan Hotel Regina'ya girdiklerinde Pino tüm bunların nedenini anlamıştı. Albay Walter Rauf sarhoştu, öfkeliydi ve üstünde adı yazan her şeyi yakmaya çalışıyordu. Ama Gestapo şefi Layers'ı görünce yüzü güldü ve onu hemen ofisine çağırdı. Layers Pino'ya baktı. "Bugünlük işim bitti ama sabah 9'da toplantım var. Beni 8.45'te Dolly'nin evinden al." "Oui, mon general," dedi Pino. "Araba sende kalsın." General Layers, Rauf'un arkasından içeri girdi. Pino bu kadar çok belgenin yok edilmesinden hiç hoşlanmamıştı. Nazilerin İtalya'da yaptıklarının kanıtları ortadan kayboluyordu ve bu konuda müttefikleri haberdar etmek dışında yapabileceği hiçbir şey yoktu. Fiat'ı kendi evinin iki sokak ötesine park edip kol bandını da koltukta bıraktı. Gamalı haçı yukarı bakacak şekilde bırakmıştı ve yeniden lobideki nöbetçi askerlerin önünden geçti. Michele parmağını dudaklarına götürdü. Greta yenge de evin kapısını kapadı.
"Baba," dedi Pino.
"Ziyaretçimiz var," dedi babası sessizce. "Kuzenimin oğlu Mario." Pino gözlerini kısarak baktı. "Mario mu? O savaş pilotu değil miydi?" Öyleyim dedi Mario gölgelerin içinden çıkıp gelerek. Kısa boylu, kare omuzlu bir adamdı ve yüzünde kocaman bir gülümseme vardı. Geçen gece vuruldum ama paraşütle yere inip buraya kadar gelmeyi başardım.
Mario savaş bitene kadar burada saklanacak dedi Michele.
Baban ve yengen bana senin neler yaptığını anlattı dedi Mario Pino'nun sırtına vurarak. Cesaret ister.
Ah bilmiyorum dedi Pino. Bence Mimo çok daha zor zamanlar geçirmiştir.
Bu çok saçma dedi Greta dayı.
Pino ellerini kaldırarak teslim olmadan önce. 3 gündür duş almadım dedi. Sonra da generalin arabasını götürmem gerek. Hayatta olmana sevindim Mario.
Ben de öyle Pino dedi Mario.
Pino koridoru yürüyüp yatak odasının yanındaki banyoya girdi. Dumanlı giysilerini çıkardıktan sonra kokuyu vücudundan ve saçlarından atmak için duşa girdi. En güzel giysilerini giyip yanaklarına da babasının tıraş sonrası losyonundan biraz sürdü. Anna'yı görmeyeli 4 gün olmuştu ve onu etkilemek istiyordu. Yemek odasına Baka'ya yakılan belgeleri anlatan bir not bıraktı. Babasıyla, yengesiyle ve kuzeniyle vedalaştıktan sonra çıktı. Alacakaranlık çöküyordu ama binalardan ve kırma taşlardan yansıyan ısı insanın içine sauna gibi işliyordu. Pino yürürken kendini iyi hissediyordu. Günlerce araba kullandıktan, ayakta dikilip olanı biteni izledikten sonra sıcak ve nem eklemlerine iyi gelmişti. Fiyata binip kontağa uzandığı sırada arka koltukta biri hareket etti ve tabancasının soğuk ağzını kafasının arkasına dayadı.
''Sakın kıpırdama'' dedi adam. ''Ellerini direksiyona koy, silahın var mı?''
''Hayır'' dedi Pino, sesinin nasıl titrediğini fark ederek. ''Ne istiyorsun?''
''Sence ne istiyorum?''
Pino adamın sesini tanıyınca aniden beyninin parçalara ayrılacağını düşünerek korkuya kapıldı.
''Sakın Mimo'' dedi. ''Annemle babam.''
Pino tabancanın çeliğinin başından uzaklaştığını hissetti.
''Pino, sana söylediklerim yüzünden çok üzgünüm.'' diye söze başladı Mimo. ''Ne yaptın artık biliyorum. Casussun ve ben cesaretine hayranım. Davana bağlılığına da.''
Pino'nun boğazı düğüm düğüm olmuştu ama sonra sinirleniverdi.
''O halde neden başıma silah dayıyorsun?''
Silahlı olup olmadığını bilmiyordum. Beni öldürmeye çalışabileceğini düşündüm.
Ben küçük kardeşimi asla vurmam.
Mimo koltuğa doğru uzanıp Pino'ya sarıldı. Beni affeder misin?
Elbette dedi Pino öfkesini bir kenara bırakarak. Tüm bunları bilemezdin ve Albert dayı da böylesinin daha güvenli olacağını düşündüğü için sana anlatmama izin yoktu.
Mimo başını onaylarcasına salladı ve gözlerini koluna sildi.
''Beni, senin ne yaptığını bana anlatan bir gerilla komutanı buraya yolladı. Sana emirlerini ileteceğim.''
''Emir mi? Ben emirlerimi General Layers'tan alıyorum.''
''Artık değil.'' dedi Mimo ağabeyine bir kağıt uzatarak. ''Ayın 25'inde Layers'i tutuklayıp onu bu adrese getireceksin.''
''General Layers'i tutuklamak mı?'' İlk başta bu fikir Pino'nun sinirlerini bozsa da daha sonra Layers'in başına silah dayadığını hayal edince keyfi yerine geldi. Generali tutuklayacaktı ve sonra da casus olduğunu itiraf edecekti. Bu gerçeği Nazi'nin yüzüne çarpacaktı. ''Bunca zamandır burnunun dibindeydim, yaptığın her şeyi gördüm köle efendisi.''
''Tamam'' dedi Pino en sonunda, ''bu benim için onurdur.''
''O halde savaş bittiğinde görüşürüz'' dedi Mimo.
''Nereye gidiyorsun?''
''Savaşa dönüyorum.''
''Nasıl, ne yapacaksın?''
''Bu gece tankları sabote edeceğiz. Bir de Nazilerin Milano'dan çekilmesini bekliyoruz. Sonra onları pusuya düşürerek bir daha İtalya'yı gelmeyi akıllarından bile geçirmemelerini sağlayacağız.''
''Ya faşistler?''
''Onları da. Her şeyi yeni baştan başlayacaksak temiz bir sayfaya ihtiyacımız var.''
Pino başını iki yana salladı. Mimo daha yeni 16'sına basmıştı ve savaştan nasibini çoktan almıştı.
''Savaş bitmeden sakın ölme'' dedi Pino.
''Sen de öyle'' dedi Mimo arabadan çıkıp gölgelerin içine karışarak.
Pino kardeşinin gidişini izlemek için arkasına döndü ama hiçbir şey göremedi. Mimo bir hayaletten farksızdı. Düşündükçe yüzü güldü ve General Layers'in arabasına günlerdir, en azından Anna'yı son gördüğü günden beridir, ilk kez güzel şeyler hissederek baktı. O akşam arabayı saat 8 civarında Dolly'nin evinin önüne park ederken Pino'nun kalbi sızladı. Lobideki koca karıya el salladıktan sonra merdivenlerden 3. kata çıktı ve Dolly'nin kapısını coşkuyla çaldı. Anna kapıyı gülümseyerek açtı. Pino'nun yanağına bir öpücük kondurduktan sonra Dolly çok üzgün dedi. General neredeyse 4 gündür eve uğramadı.
Bu gece gelecek dedi Pino, bundan eminim.
Lütfen bunu ona söyle dedi Anna ve Pino'yu koridora yönlendirdi.
Dolly Stottle meğer oturma odasındaki koltuktaydı ve üstünde Layers'in beyaz tüniklerinden biri dışında pek bir şey yoktu. Kadehindeki sek viskisi buzluydu ve günün birinci, ikinci ve hatta beşinci kadehini bile çoktan içtiği belliydi. Dolly Pino'yu görünce küçük düşmüş bir kadın gibi çenesini sıktı.
Hansim nerede benim?
General Wehrmacht karargahında dedi Pino.
Şu anda Innsbruck'ta olmamız gerekiyordu dedi Dolly kelimeleri yuvarlayarak.
Geçit yarın açılıyor dedi Pino. Bana da sizi de yanında götüreceğini daha geçen gün söyledi.
Dolly'nin gözleri yaşarmıştı.
Öyle mi dedi.
Evet onu duydum.
Teşekkürler dedi Dolly ve titreyen eliyle kadehini kaldırdı. Bana ne olacağını bilmiyordum.
Viskisini yudumladı, gülümsedi ve ayağa kalktı.
Siz ikiniz gidin şimdi. Benim kendimi güzelleştirmem gerek.
Dolly onlara doğru sendeleyip duvara tutunduktan sonra koridorda kayboldu. Yatak odasının kapısının kapandığını duyduklarında soluğu mutfakta aldılar. Pino Anna'yı etrafında döndürdükten sonra kucakladı ve onu öptü. Anna bacaklarını Pino'ya sararak öpücüğüne aynı şehvetle karşılık verdi. Dudakları en sonunda ayrılınca ''Sana yemek hazırladım'' dedi Anna. ''Sevdiğin sosisli ve brokolili yemek var. Bir de ekmekle tereyağı.''
Pino açlıktan ölmek üzere olduğunu fark edince istemese de Anna'yı yere indirdi.
''Tanrım seni çok özledim'' dedi usulca. ''Şu anda senin yanında olmanın nasıl müthiş bir şey olduğunu bilemezsin.''
Anna neşeyle gülümseyen yüzüyle Pino'ya baktı. ''Böyle olacağı hiç aklıma gelmezdi.''
''Benim de'' dedi Pino ve onu yeniden ve yeniden öptü.
Sarımsak ve zeytinyağıyla sotelenmiş sıcak sosis ve brokoli yanında ekmek ve tereyağı yediler. Generalin şarabından biraz daha içtikten sonra ön kapının çaldığını, Dolly'nin de kapıdaki kişiye seslenip endişelenmemesini, hemen kapıyı açtığını söylediğini duyunca Anna'nın odasına çekildiler. Bu sıcakta küçücük ve karanlık odasında Anna'nın kokusu Pino'nun her yanını kaplamış, onu hemen sarhoş etmişti. Zifiri karanlıkta vücuduna baktı, yatağının gıcırdadığını duydu ve hemen yanına gitti. Yanına yatıp elini uzattığında Anna'nın çoktan soyulmuş olduğunu ve onu arzuladığını gördü. Hizmetçinin kapısı iki kez üst üste çalındı. Pino 24 Nisan 1945 sabahı irkilerek uyandı ve kafası karışmış bir halde etrafına bakındığı sırada göğsünde uyuyan Anna doğrularak ''Evet!'' diye seslendi.
''Saat 7:40 geçiyor'' dedi Dolly. ''Generalin şoförünün 20 dakika içinde hazır olması gerek.''
''Anna, bizim de valiz yapmamız gerek. Brenner temizlenmiş.''
''Bugün mü gidiyoruz?'' dedi Anna.
''Mümkün olduğunca çabuk'' diye cevapladı Dolly. Anna ile Pino öylece yatıp Dolly'nin topuklarının mutfağa giden koridorda çınlamasını bekledi. Pino Anna'yı şefkatle öptü. ''Hayatımın en muhteşem gecesiydi.''
''Benim de öyle'' dedi Anna, Pino'nun gözlerine rüyadalarmış gibi bakarak. ''Bu harika geceyi hiçbir zaman unutmayacağım.''
''Asla.'' Yeniden öpüştüklerinde dudakları birbirine pek dokunmadı. Pino nefes verince Anna içine çekti. Anna nefes verince de Pino içine çekti. Pino yan yana olduklarında tek vücuda dönüştüklerini bir kez daha hissetmişti.
''Seni nasıl bulacağım?'' dedi Pino, yani Innsbruck'ta.
''Oraya vardığımızda annenle babanın evini ararım.''
''Neden annemle babama şu anda gitmiyorsun? Ya da en azından Dolly'nin valizi bitince.''
''Oraya yerleşirken Dolly'nin bana ihtiyacı olacak.'' dedi Anna. ''Bir an önce Milano'ya dönmek istediğimi biliyor.''
''Biliyor mu?''
''Evet, ona işe yeni bir hizmetçi alması gerektiğini söylemiştim.''
Pino Anna'yı öptü ve birbirlerinden ayrılıp giyindiler. Pino kapıdan çıkmadan önce Anna'ya sarıldı.
''Birbirimizi bir daha ne zaman göreceğimizi bilmiyorum'' dedi.
''Söz veriyorum, seni haberdar edeceğim. Mümkün olan ilk anda seni arayacağım.'' Pino Anna'nın gözlerinin içine baktı, güçlü ellerini yüzünde gezdirdi. ''Savaş bitmek üzere'' dedi. ''Geri döndüğünde benimle evlenir misin?''
''Evlenmek mi?'' dedi Anna, gözlerindeki yaşlar parlıyordu. ''Emin misin?''
''Hiç bu kadar emin olmamıştım.''
Anna Pino'nun avucunu öperek fısıldadı. ''O halde evet.''
Pino sevincin içini crescendo kadar güçlü bir şekilde kapladığını hissetti. ''Evet mi?''
''Elbette, bütün kalbimle Pino, bütün ruhumla.''
''Basma kalıp olduğunu biliyorum'' dedi Pino, ''ama şu an beni İtalya'daki en mutlu, en şanslı adam kıldın.''
''Bence ikimiz de birbirimizi çok mutlu ve şanslı kıldık'' dedi Anna Pino'yu bir kez daha öperek.
Generalin çizmelerini, mutfaktan gelen sesini duyan Pino, Anna'yı cesaret ettiği kadar uzun süre sarmaladıktan sonra ''Aşkımız sonsuz olacak'' diye fısıldadı.
''Sonsuza dek sürecek'' dedi Anna.
Ayrıldılar. Pino Anna'ya son kez baktıktan sonra göz kırptı ve zihnindeki güzelliği, kokusu ve dokunuşuyla öylece bırakıp evden ayrıldı. General Leers önce Gestapo karargahına gitti ve bir saat sonra Hotel Regina'dan çıktı. Telefon santraline vardıklarında Milano uyuşuk bir sıcağın altında kavrulurken Leers saatlerce ortadan kayboldu. Pino gölgeye sığındığı sırada yanından geçip giden insanların sanki sert bir fırtınanın yaklaştığını hissetmişçesine endişeli olduğunu fark etti. Anna'yı düşündü. Onu bir daha ne zaman görecekti? Bir hafta ya da bir ay sonra göreceği fikri içini parçaladı. Ama savaştan sonraki zaman nasıl olacaktı?
Sonsuz.
Anna ani teklifine evet demişti. Onu sonsuza dek sevecekti ve Pino da onu sonsuza dek sevecekti. Ne olursa olsun artık Pino'nun geleceğinde kesin olan bir şey vardı ve bu da onu sakinleştiriyordu. ''Kalbini ferah tut'' diye düşündü Pino ve kendinden daha büyük olanın, sonsuz olanın parçası olmanın güvenine kendini teslim etti. İkisi için muhteşem bir hayat hayal ediyor, yarının gebe olduğu mucizelere şimdiden aşık oluyordu. ''Bir yüzüğe ihtiyacı vardı değil mi?''
''Belki...''
Pino Piazzale Loreto'dan Beltramini'nin taze meyve ve sebzelerinden birkaç sokak uzakta olduğunu fark etti. Carletto orada mıydı acaba? Annesi nasıldı? En eski dostunu görmeyeli, zavallı babasının ölü bedenini kucağında tutan Carletto'dan sendeleyerek uzaklaşalı 8 aydan fazla olmuştu. Pino'nun bir parçası telefon santralinden uzaklaşıp her şeyi anlatmak istiyordu. Ama Carletto'nun ona inanmaması ihtimali elini ayağını bağlıyor, generalin keyfini ter içinde aç ve bıkkın bir şekilde öylece beklemeye devam etmesine sebep oluyordu. Zamanı geldiğinde Mimo'dan Carletto'ya her şeyi anlatmasını...
''Von Arbeiter!'' diye bağırdı General Leers.
Pino bir anda sıçradı, selam durdu ve elinde valiziyle çoktan fiyatın arka kapısına varan generale doğru koştu. Generalin yüzünde sabırsız ve sıkkın bir ifade vardı. Pino sıcak havayı bahane göstererek özür diledi. Leers gökyüzüne ve şehri kavuran güneşe baktı. ''Nisan sonlarında hava hep böyle midir?''
''Hayır Mon General'' dedi Pino rahatlayarak kapıyı açarken. ''Çok nadir böyle sıcak olur.'' ''Bu sene havaya dair her şey birer istisna. Nereye gidiyoruz?''
''Como'ya'' dedi Leers. ''Geceyi orada geçireceğiz.''
''Oui, mon general'' dedi Pino. Dikiz aynasından arkada valizini karıştıran Leers'e bakarak.
''Dolly ve Anna ne zaman Innsbruck'a gidecek?''
Bir şeye dalmış gitmiş olan general başını kaldırıp bakmadı.
''Şimdiye kadar çoktan yola çıkmış olduklarını düşünüyorum. Başka soru sorma, işim var.''
Pino arabayı Como'ya ve oradan da stadyuma sürdü. 3 gün önce çukurda yakılan kamp ateşini görmüştü. Küller artık gitmişti ve sahada kamp kurmuş birçok organizasyon tot askeriyle subayı vardı. Tribünlerin üstüne tente gelip tatildelermiş gibi tentelerin gölgesine uzanmışlardı. Leers içeri girdiğinde Pino Fiat'ın ön koltuğunda kıvrılıp yatmıştı ama stadyumdan yankılanan gürültüden Alman askerlerinin içki içtiğini anladı. Leers de muhtemelen onlarla birlikteydi. Kaybetmişlerdi ama savaş bitmişti ya da kısa süre sonra bitecekti. Galiba bu sarhoş olup derin bir uykuya dalmak için yeterli bir nedendi. Pino ertesi sabah 25 Nisan 1945 Çarşamba günü Fiat'ın yolcu penceresinin yumruklanmasıyla uyandı. Güneşin doğduğunu görünce şaşırdı. Deliksiz uyumuş, rüyasında anneyi görmüş ve... Arabanın kapısı açıldı ve bir OT askeri General Layers'in Pino'yu içeri çağırdığını söyledi. Pino kıvrıldığı yerde doğruldu, parmaklarını saçlarının arasında gezdirdi ve aynadan kendine baktı. Saçları pisti ama sorun yoktu. Askerin arkasından Layers'in karargahına girdi. Birçok salonu geçip penceresi çukura bakan odaya girdi. Generalin üstünde sivil giysiler vardı ve simsiyah saçları, dar siyah bıyığı olan kısa boylu bir adamla kahve içiyordu. Dönüp Pino'ya baktıktan sonra başını salladı.
''İngilizceyi mi, İtalyancayı mı tercih edersin?'' dedi adam Amerikan aksanıyla.
Adamdan daha uzun olan Pino İngilizce olabilir dedi.
''Max Corvo'' dedi adam elini uzatarak.
Pino bir an tereddüt ettikten sonra adamın elini sıktı. ''Pino Lella, nerelisiniz?''
Amerika, Connecticut. Generale S.H.O'da Stratejik Hizmetler Ofisinden olduğumu ve Alan Dulles'ı temsil ettiğimi söyle.
Pino bir süre tereddüt ettikten sonra duyduklarını general için Fransızca'ya tercüme etti. General başını onaylarcasına salladı.
General Layers, adamlarınızın kışlalarından çıkmayacağının ve silahlarını bırakmaları istendiği takdirde sıfır direniş göstereceklerinin garantisini vermenizi istiyoruz.
Pino söylenenleri tercüme etti ve Layers başını evet anlamında salladı.
Feldmarşal Vietinghoff imzalı bir anlaşma söz konusu olduğunda adamların buna boyun eğecektir. Ona Milano'yu yıkımdan kurtarmak için çalışmaya devam edeceğimi söyle.
Amerika Birleşik Devletleri buna minnettardır, General Layers dedi Corvo. Bir haftadan kısa bir süre içinde elinize yazılı, imzalı bir şey geçecektir diye düşünüyorum.
Layers başıyla onayladı.
Görüşmek üzere Bay Dallas'a selamlarımı iletin.
Pino tercüme ettikten sonra son üç gündür Kuzey İtalya'da belgeleri yakmakla meşguldü diye ekledi. Corvo başını yana eğdi. Bu doğru mu?
Evet dedi Pino. Herkes belge yakıyor hepsini.
Tamam dedi SHO temsilcisi. Söylediğin için teşekkür ederim.
Corvo generalin ve Pino'nun elini sıktıktan sonra oradan ayrıldı.
Pino tuhaf bir sessizliğin hüküm sürdüğü sırada öylece durdu.
Adam gitmeden önce ona ne söyledin diye sordu Layers.
Connecticut'ın nasıl bir yer olduğunu sordum. O da hiçbir yerin İtalya kadar güzel olmadığını söyledi.
General Pino'yu şöyle bir sözdü. Gidelim. Kardinal Schuster ile randevum var.
36. ayrımın sonu. Sayfa 365.